bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Don Quixote 2. La Mancalı Yaratıcı Asılzade. Miguel de Cervantes Saavedra. Yapı Kredi Yayınları, 6. baskı, İstanbul, Şubat 2004. Türkçe'ye çeviren Roza Hakmen. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 6 Mart 2007. Okuyan Engin Ercan. Romanın öz babası Miguel de Cervantes Saavedra, kendisini izleyen tüm romancıları yapıtlarının üvey babası konumuna düşüreceğini, çünkü Don Quixote'den şu ya da bu biçimde etkilenmemiş tek büyük romancı yoktur. Nokta nokta nokta. Okuruna seslenirken bilebilir miydi? Jale Parla'nın yerinde saptamalarıyla. Shakespeare'le birlikte belki de ilk kez modern okuru düşleyen ve sadece şövalye romanlarının değil, Rönesans'ta kullanılan bütün yazınsal türlerin otoritesini yıkan bu öncü yazarın, 1605 yılından beri en çok okunan, en çok sevilen, en çok yorumlanan ve yeniden en çok yazılan ve belki postmodern anlatıyı bile 400 yıl önceden haber veren bu öncü romanı ilk kez tam anlamıyla Türkçe'de. La Mancalı Yaratıcı Asılzade Don Quixote, Roza Hakmen'in İspanyolca aslından yaptığı tam metin çeviriyle ve Ahmet Güntan'ın şiir çevirileriyle nihayet dilimizde. La Mancalı Yaratıcı Şövalye Don Quixote'nin ikinci kısmı. Yazan, ilk kısmın yazarı Miguel de Cervantes Saavedra. Lemos, Andrade ve Villalba Kontu, Sarıya Markisi, Majestelerinin Nedimi, Peñafiel Komandörü, Alcantara Tarikatı Üyesi, Napoli Krallığı Genel Valisi ve Genel Komutanı, İtalya Yüksek Meclisi Başkanı Don Pedro Fernandez de Castro'ya. 1615 yılı. Narh. Ben Hernando de Vallejo, Kraliyet Hazinesi Yazmanı, Konsey Üyesi, Miguel de Cervantes Saavedra tarafından yazılmış, Konsey Senyörleri tarafından incelenen La Mancalı Don Quixote 2. kısım adlı kitabın Majestelerinin izniyle basıldığını, her yaprağına 4 maravedi fiyat biçildiğini, 73 yapraklık kitabın bu fiyat üzerinden 292 maravedi fiyatla satılmasına izin verildiğini, kitabın başına konulacak bu narhın imzamı taşıyan kitapla ilgili hükme uygun şekilde kitaptan elde edilecek geliri belirleyeceğini, bunun katiyen üzerine çıkılmayacağını tasdik etmek üzere iş bu belgeyi konsey senyörlerinin emri ve adı geçen Miguel de Cervantes'in ricasıyla Madrid'de 1615 yılının 21 Ekim günü imzaladım. Hernando de Vallejo. Tasih belgesi. Miguel de Cervantes Saavedra tarafından yazılmış La Mancalı Don Quixote'nin ikinci kısmı adlı bu kitabı inceledim. Aslına uygun olmayan kayda değer bir şey yoktur. Bu belge Madrid'de 21 Ekim 1615'te imzalanmıştır. Doktor Francisco Murcia de la Llana. Tasdik. Konsey senyörleri tarafından bana verilen görev ve emre uygun olarak bu lütuf dilekçesinde bulunan kitabı incelettim. Dine ve genel ahlaka aykırı bir yanı yoktur. Aksine temiz ve eğlenceli, birçok ahlaki görüşe yer veren bir kitaptır. Basılmasına izin verilebilir. Madrid, 5 Kasım 1615. Doktor Gitare de Setina. Tasdik. Konsey senyörleri tarafından bana verilen görev ve emre uygun olarak Miguel de Cervantes'in La Mancha'lı Don Quixote'nin ikinci kısmı adlı kitabını inceledim. Kutsal Katolik dinimize ve genel ahlaka aykırı hiçbir şey içermemektedir. Aksine namuslu ve latif bir eğlence sunmaktadır. Eski Yunanlılar bu tarz eğlenceyi devletlerinde uygun görmüşlerdi. Bozio'nun Decennies Ecclesiae'nin 2. cilt 10. bölümünde alıntı yaptığı Pausanias'ın dediği gibi Spartalıların katı devletinde bile kahkahaya heykeller dikilmiş, Tesalyalılar kahkaha adına bayramlar yapmışlardı. Tullius'un 1. yasalar üzerine de değindiği ve Interpone tuis interdum gaudia curis diyen şairin anlattığı gibi küskün gönülleri ve hüzünlü ruhları ferahlatan bir kitaptır. Yazar bunu gerçekle şakayı, hoş olanla yararlı olanı, maneviyatla gülünçlüğü karıştırarak, ders vermeyi zarafete dönüştürerek başarmış, şövalye kitaplarının çökertilmesi yolundaki haklı amacına ulaşmış, başarılı bir şekilde büyük bir beceriyle krallıklarımızı bu bulaşıcı hastalıktan temizlemiştir. Yazarın dehasına, milletimizin şanına ve şerefine yakışır, yabancı milletlerde hayranlık ve gıpta uyandıracak bir eserdir. Benim görüşüm budur. Madrid, 17 Mart 1615. Felsefe doktoru Joseph de Valdivielso. Tasdik. Madrid şehri, majestelerinin sarayı piskopos naibi Senyor Doktor Gitare de Setina tarafından bana verilen göreve uygun olarak Miguel de Cervantes Saavedra'nın La Mancha'lı Yaratıcı Şövalye Don Quixote'nin 2. kısmı adlı kitabını inceledim. İçinde Hristiyanlığa yakışmayan, örnek alınacak bir ahlaklılığa, manevi değerlere aykırı düşecek bir şey bulamadım. Aksine bilgili ve yararlı şeylerle dolu olduğunu gördüm. Kitap hem amacına ulaşmada başarılı olmuş, haddinden fazla salgın haline gelmiş olan, boş ve yalan şövalye kitaplarının kökünü kazımıştır. Hem de İspanyolca dilinde bilgili kişilerin haklı olarak nefret ettiği sıkıcı sahteliğe yer vermeyen, dahice bir ifade örneğidir. Kitapta sık sık değinilen, zekice düşüncelerle ortaya konan, kötü huyların düzeltilmesi konusunda Hristiyanlığın cezai kuralları o kadar akıllıca korunmaktadır ki, tedavi edilmesi amaçlanan hastalığa yakalanmış biri, hiç düşünmediği bir anda irkilmeden, çekinmeden, zevkle içtiği bu tatlı ve lezzetli ilaçla, kötü huyuna lanet ederek tedavi olacak, başarılması en zor olanı da hem zevk hem ders almış olacaktır. Birçokları vardır ki faydalı olanı zevkli olanla gereği gibi karıştıramamış, yumuşatamamış, bu yüzden bütün o yorucu çalışmalarını ziyan etmişlerdir. Diogenes'in filozofluğunu ve bilgeliğini taklit edemediklerinden, küstahça laubali bir şekilde yalan yanlış, kinikliğini taklit etmeye kalkmışlar, kendilerini dedikoducu dillere teslim etmişler, ele aldıkları kötü huyun sert bir tektiri hak ettiğini göstermek için olmayan olaylar icat etmişler, tesadüfen o güne kadar bilinmeyen bir yol bulmuşlar ve bu şekilde kötü huyu düzeltemeseler de hocalığını yapmışlardır. Bilgili kişilerin nefretini kazanmışlar, halkın da eğer varsa inancını kaybetmişlerdir. Reçetelerinin ve fütursuzca, tedbirsizce düzeltmek istedikleri kötü huyların eskisinden çok daha kötü durumda olması, bütün çibanların aynı anda reçete ve ilaçları kabul etmeye hazır olamayacağını göstermiştir. Aksine bazı çibanlara yumuşak, hafif ilaçlar çok daha iyi gelir. Dikkatli ve bilgili bir hekim bu ilaçlarla istenen sonucu alır. Bu sonuç da çoğu kez bıçağın sertliği ile sağlanandan çok daha iyidir. Miguel de Cervantes'in yazıları ise hem milletimizde hem de yabancı milletlerde çok farklı bir etki uyandırmıştır. Hepsi bir mucizeyi görmek ister gibi İspanya, Fransa, İtalya, Almanya ve Flandır'ın hem saflığını, hem temizliğini, hem de düşüncelerindeki yumuşaklığı alkışlarla karşıladığı kitapların yazarını görmek istiyor. Gerçekliğine şehadet ederek bir olay anlatacağım. İçinde bulunduğumuz 1615 yılının 25 Şubat günü Toledo Başpiskoposu saygıdeğer Kardinal Senyor Don Bernardo de Sandoval y Rojas, Fransız Büyükelçisinin yaptığı ziyareti iade ediyordu. Büyükelçi, Fransız Prensi ile İspanya Prensesinin düğünü ile ilgili konuları konuşmak üzere gelmişti. Büyükelçiye eşlik eden, kibar ve zeki oldukları kadar edebiyata da meraklı, çok sayıda Fransız soylusu, bana ve diğer başpiskopos yardımcılarına gelip, o sırada revaçta olan iyi kitapları sordular. Ben incelemekte olduğum bu kitaba tesadüfen değindiğimde, Miguel de Cervantes adını duyar duymaz göklere çıkardılar. Hem Fransa'da hem de Fransa'ya komşu krallıklarda eserlerinin hem aralarından birinin birinci kısmını neredeyse ezbere bildiği La Galatea'nın hem de hikayelerinin gördüğü büyük takdiri vurguladılar. O kadar methettiler ki kendilerini bu kitabın yazarıyla tanışmaya davet ettim. Davetimi büyük bir heyecan ve istekle karşıladılar. Yaşını, mesleğini, soyunu, mevkiini tek tek sordular. Yaşlı, asker, asılzade ve yoksul olduğunu söylemek zorunda kaldım. Aralarından biri şu can alıcı sözlerle cevap verdi. Yani böyle bir adamı İspanya çok zengin etmiyor, devlet hazinesi geçimini sağlamıyor mu? Aynı düşünceyi paylaşan bir başka soylu atıldı ve büyük bir incelikle dedi ki, eğer ihtiyaç onu yazmaya zorlayacaksa, Tanrı vere de hiçbir zaman fazla refaha ermese, böylece kendisi yoksulken eserleriyle herkesi zengin eder. Öyle sanıyorum ki bu yazdıklarım bir sansür raporu için fazla uzun. Dalkavukça bir metiyenin sınırında gezdiğini söyleyenler olabilir. Ancak kısaca anlattıklarımın gerçek oluşu, eleştirmenlerin şüphesini benim endişelerimi ortadan kaldıracaktır. Ayrıca yalandan, yapmacık ve sahte konuştuğu halde gerçek bir karşılık görmeyi amaçlayan dalkavuğa verebileceği bir şey olmayana bu zamanda dalkavukluk yapılmaz. Madrid, 27 Şubat 1615. Doktor Marquez Torres. Berat, siz Miguel de Cervantes Saavedra tarafından bize sunulan La Mancha'lı Don Quixote'nin ikinci kısmı adlı eğlenceli ve ahlaklı hikaye kitabını büyük uğraşlar sonucu yazdığınızı bildiren, basılması için gerekli izin ve yetkiyi ve 20 sene ya da arzu ettiğimiz süre için hakkını vermemizi rica ettiğiniz dilekçeniz, konseyimiz tarafından incelendi. Tarafımızdan konulan kanunda aranan şartlar, adı geçen kitapta yerine getirildiğinden size bu beraatı vermemiz uygun bulundu. Bu sebeple size veya yetkili kılacağınız kimseye, yukarıda adı geçen kitabı beraatın verildiği tarihten geçerli olmak üzere, 10 yıl boyunca basma ve satma iznini ve ayrıcalığını bağışlıyoruz. Kitabın krallıklarımızın basımcılarından sizin seçeceğiniz herhangi birinin tarafımızdan verilen izin ve yetkiyle yapacağı her basımı, hazinemiz yazmanı Hernando de Vallejo'nun paraflarını ve sonunda imzasını taşıyan konseyimiz tarafından incelenmiş aslıyla birlikte, söz konusu basımın aslına uygun olup olmadığının incelenmesi için konseyimize sunulacaktır. Veyahut söz konusu basımın tarafımızdan tayin edilen bir düzeltmence, aslıyla karşılaştırılarak incelenip düzeltildiğine dair bir belge sunulacaktır. Adı geçen kitabı bu şekilde basacak olan basımcı, kitap konseyimiz tarafından düzeltilip fiyatı belirlenmeden önce, kitabın ilk yaprağını basmayacak, yazara veya yetki verdiği kişiye, aslıyla birlikte kitabın sadece bir tek nüshasını teslim edecektir. Ancak tasih belgesi ve narh verildikten sonra kitabın ilk yaprağını basabilecek, beraatımızı, tasdikimizi narh ve tasih belgesine ekleyecektir. Kitap yukarıda belirtilen şekli almadan önce sizin veya başkasının kitabı satması yasaktır. Satıldığı takdirde adı geçen kanunda ve krallığımızın bu konudaki diğer kanunlarında öngörülen cezalar uygulanacaktır. Verilen süre içinde sizden yetki almadan kitabı basan veya satan kişilerden ceza olarak kalıpları ve levhalarıyla birlikte yapılan basımın haricinde her ayrı basım için 50 bin maravedi alınacaktır. Bu cezanın 1/3'ü hazinemize, 1/3'ü hükmü veren hakime, 1/3'ü de davacıya ait olacaktır. Konseyimiz, mahkemelerimizdeki başkan ve yargıçlar, sarayımız ve yüksek mahkemelerimizdeki krallıklarımızın ve senyörlüklerimizin bütün şehir, kasaba ve köylerindeki yargıçlar, şimdikiler ve bundan böyle bu görevlere gelecek olanlar, her biri kendi yetki alanında sizi koruyacak, bu beraatımızı ve lütfumuzu yerine getirecektir. Beraatımıza aykırı herhangi bir hareketiniz, lütfumuzun geri alınması ve hazinemize gidecek 10 bin maravedi ile cezalandırılacaktır. Madrid'de 1615 yılının Mart ayının 30. günü imzalandı. Kral. Kralımızın emriyle Pedro de Contreras. Lemos kontuna ithaf. Geçtiğimiz günlerde temsil edilmeden önce basılan komedilerimi ekselanslarına gönderdiğimde yanlış hatırlamıyorsam Don Quixote'nin ekselanslarına el öpmeye gitmek üzere mahmuzlarını kuşandığını söylemiştim. Şimdi de mahmuzlarını kuşanıp yola koyulduğunu söylüyorum. Eğer oraya varırsa ekselanslarına bir hizmette bulunmuş olacağı kanısındayım. Çünkü ikinci bölüm adı altında ortaya çıkıp kılık değiştirerek dünyayı dolaşan bir başka Don Quixote'nin yarattığı tatsızlığı ve bulantıyı gidermek üzere asıl Don Quixote'yi yola çıkarmam için her taraftan ısrarlar geliyor. Bunu en çok ister gibi görünense Büyük Çin İmparatoru oldu. Kendisi bir ay kadar önce bir ulakla gönderdiği Çince yazılmış mektubunda Don Quixote'yi ona göndermemi rica ediyor, hatta yalvarıyor, İspanyolca dilinin okutulduğu bir okul açmak istediğini ve okulda okutulacak kitabın da Don Quixote'nin hikayesi olmasını arzu ettiğini belirtiyordu. Ayrıca benim de okulun müdürü olarak oraya gitmemi istiyordu. Majestelerinin bana masraflarımın bir kısmını karşılamak üzere para gönderip göndermediğini ulağa sordum. Kesinlikle göndermediğini söyledi. Madem öyle kardeşim diye cevap verdim. Siz tekrar Çin'e günde 10-20 fersah giderek ya da geldiğiniz hızda yol alarak dönün. Çünkü ben bu kadar uzun bir yolculuğa çıkacak kadar sağlıklı durumda değilim. Üstüne üstlük hasta olduğum yetmiyormuş gibi çok parasızım. Bütün imparatorlar, krallar bir yana. Benim Napoli'de yüce Lemos kontum var ki böyle okullar, müdüriyetler olmadan da beni geçindiriyor, koruyor, benim isteyebileceğimden çok daha fazla lütufta bulunuyor. Kendisini böylece gönderdim. Ben de ekselanslarına Tanrı'nın izniyle 4 ay içinde bitireceğim Persiles ve Sigismunda'nın İşleri adlı kitabı sunmak üzere huzurlarından ayrılıyorum. Bu kitap dilimizde eğlendirmek amacıyla yazılmış kitapların ya en kötüsü olacak ya da en iyisi. En kötüsü dediğime de pişmanım. Çünkü dostlarımın kanaatine göre mükemmeliyetin doruğuna ulaşacak. Ekselansları dilerim sıhhatli olsunlar. Persiles ellerini, ben de ekselanslarının hizmetkarı olarak ayaklarını öpmeye hazır olacağız. Madrid 1615 Ekim'inin son günü. Ekselanslarının hizmetkarı Miguel de Cervantes Saavedra. Okura ön söz. Aman Tanrım, ister soylu ol, ister halktan sevgili okur, şu anda bu ön sözü kim bilir ne büyük bir hevesle bekliyor. Bu ön sözde ikinci Don Quixote'nin yazarından, yani Tordesillas'ta filizlenip Tarragona'da doğduğu söylenen adamdan intikam alacağımı, onunla atışacağımı, onu kınayacağımı sanıyorsundur. Doğrusunu istersen sana bu tatmini veremeyeceğim. Çünkü her ne kadar haksızlık en alçak gönüllü yüreklerde bile öfke uyandırırsa da, benimkinde bu kural bir istisnaya uğrayacak. Sen ona eşek, gerizekalı, küstah dememi isterdin. Ama benim aklımdan bile geçmiyor böylesi. Onun cezası günahı olsun, ne hali varsa görsün, benden uzak olsun. Benim yine de üzüldüğüm bir şey oldu. O da bana yaşlı ve çolak demesi, sanki ben zamanı durdurup benim için geçmesini engelleyebilirmişim gibi, sanki çolaklığım geçmiş yüzyıllarda görülmüş, gelecek yüzyıllarda görülebilecek en yüce savaşta değil de bir meyhanede olmuş gibi. Yaralarım bakanların gözünde parlamasa da, hiç değilse nerede alındıklarını bilenler tarafından takdir edilir. Savaşta ölen asker görüntüsü, kaçan hür askerden daha iyidir. Bu benim için o kadar doğrudur ki, bana şimdi imkansız bir şeyi teklif edip mümkün kılsalar, o savaşta çarpışmayıp, yaralanmayıp, sağlıklı olmaktansa, o olağanüstü çarpışmada bulunmuş olmayı tercih ederim. Askerin yüzünde, göğsünde görünen yaralar, başkalarını şeref katına yükselten ve hak ettiği övgüye yönelten yıldızlardır. Şunu da unutmamak gerekir ki, insan saçındaki aklarla değil, yıllar geçtikçe gelişen zihniyle yazar. Ayrıca bana kıskanç demesine ve cahil birine anlatır gibi bana kıskançlığın ne olduğunu anlatmasına da üzüldüm. İşin tam doğrusu şu ki, ben kıskançlığın değil, kutsal, soylu ve iyi niyetli olan imrenmenin ne olduğunu bilirim. Ve bu sebeple de benim herhangi bir rahibe, özellikle de Engizisyon rahibine saldırmam söz konusu değildir. Dipnot Lope de Vega. Eğer bu sözü tahmin edilen kişi için söylediyse tamamen yanılıyor. Çünkü o kişinin dehasına taparım, eserlerini kesintisiz ve faziletli çalışmalarını takdir ederim. Bütün bunlara rağmen hikayelerimin örnek alınacak hikayelerden çok hicivli olduklarını ama iyi hikayeler olduklarını söylediği için sayın yazara teşekkür ederim. İçlerinde her şey olmasa iyi hikayeler olmazlardı. Bana öyle geliyor ki kendimi çok kısıtladığımı, alçak gönüllülüğümün sınırları içine hapsettiğimi söylüyorsun sevgili okur. Ben kederli insanın acısına acı katmamak gerektiğini biliyorum. Bu beyefendinin kederi de şüphesiz çok büyük olmalı. Çünkü apaçık ortalığa çıkmaya cesareti yok. Asıl adını, memleketini gizliyor. Majestelerine karşı ağır ihanet suçu işlemiş gibi sanki. Tesadüfen onunla karşılaşacak olursan tarafımdan söyle, kendimi hakarete uğramış saymıyorum. Şeytanın kışkırtmalarını çok iyi biliyorum. En büyüklerinden birinin bir insanın kafasına kendisine para kadar şöhret, şöhret kadar para kazandırabilecek bir kitap yazıp bastırabileceği fikrini sokmak olduğunu biliyorum. Bunun doğruluğunu göstermek için de kendisine esprili ve hoş anlatımınla şu hikayeyi aktarmanı istiyorum. Sevilla'da bir deli varmış. Dünyada hiçbir delinin aklına gelmeyecek kadar gülünç ve saçma bir fikre aklını takmış. Kamıştan bir ucu sivri bir boru yapmış.